Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, bankada para ve altın saklamak caiz midir? Yani tasarruflarımızı bankada saklamak, biriktirmek. Herhalde bu kasa kiralayarak altını orada muhafaza etmek veya günümüzde altın hesabı şeklinde oluyor bildiğimiz gibi. Dolayısıyla kasada para saklamak yerine bunun tabii işletilmesi asıldır. Şimdi bunu faizli bankaya verilirse tabii faizli yerlerde ne malandırılır? Bize de faiz ödenmiş olur. Bunun faizli muamele olduğu belli. Kasada altını saklamak, evde saklamak yerine hırsızlığa karşı ona kasa kiralama deniyordu eskiden. Şimdi onun yerine bildiğimiz gibi altın hesabı açma yoluna gidiliyor. Altın hesabı açmada da bizim adımıza eğer parayı verdiğimiz anda altın bloke ediliyorsa, altına çevriliyorsa bizim paramız ve banka onu altın olarak devam ettiriyorsa bunu altın hesabı diyoruz bildiğimiz gibi. Şimdi onu altın kurunu endeksleyerek yatırma değil de arka planda altın borsasında anlaşması oluyor bankaların. Ki faizsiz bankalar da bunu yapıyor bildiğimiz gibi şu anda. Finans kurumları dediklerimiz. Dolayısıyla mesela şöyle diyelim, 100 lirası altının gramı, 10 bin lira getirdik. 100 gram altın karşılığı oluyor mesela. 100 gram altın o anda biz parayı verince bizim hesabımıza geçiyorsa, bloke ediliyorsa o anda hükmen biz onun karşılığını almışız demektir. Makbuzu elimize aldık. Arka planda hakikaten altın borsasında araştırsanız, internet ortamında girerek sizin adınıza 100 gram altın alınmış durumdaysa ki öyledir altın hesabında. Sizin artık orada 100 gram altınınız var. Altın yükselirse, 105 liraya çıkarsa mesela orada sizin altınız değerlenmiş oluyor. Veya altın işletiliyorsa ki şu anda murabaha havuzunda işletiliyor bildiğimiz kadarıyla bu gibi altınlar faizsiz bankalarda. Ve sonuçta sizin altın hesabınıza kar ilave edilebiliyor. Mesela şöyle diyelim, bir faizsiz bankanın elinde 5 kilogram altın birikti mesela. 5 kilogram altını piyasada bunları altın alma satma yoluyla sarraflık yapma şeyleri yok. Altın ticareti yapmıyorlar yani alma satma yoluyla. Fakat bunu şu anda TMSF'de bu münzam karşılık deniyor ona teminat olarak bir kısmını havuzdaki paranın %10 dövize göre değişiyor, %15-12 gibi belli bir bölümünü teminat olarak hazinede TMSF'nin havuzunda oraya yatırmak zorunda oluyor bankalar. Bütün bankalar için geçerli bu. Dolayısıyla faizsiz bankalarında oraya gönderdikleri muzam karşılıklar var. İşte oraya gönderdikleri para yerine altını gönderiyorlar. Altın hiç kullanılmadan orada bloke ediliyor teminat olarak hazinenin elinde. Dolayısıyla onun yerine tabii ki göndereceği para havuzda kalıyor, murabaha havuzunda. Dolayısıyla altın miktarları da havuzdaki para karşılığı olmak üzere işletilmiş oluyor. Ve bu işletilmenin karşılığında da bir kar meydana geliyor. Bu kardan altına da ilave edebiliyorlar şu anda faizsiz bankalar. Dolayısıyla diğerleri belki faiz verirken bu şeye, altın hesabını ya da havuzda bunu faiz olarak değerlendirirken faizsiz bankalar faizsiz bir yolla bunu değerlendirme cihetine gidebiliyorlar. İşte bu anlamda altın hesabına tasarruflarımızı yönlendirirsek tabii ki faize girmeden bu yapılabiliyorsa caiz olur. Yani tasarrufları kısaca evimizde saklayarak piyasaya sürmeden tutmak yerine meşru şekilde faizsiz yollarla işletilme imkanı varsa bu toplumun yararına olmak üzere piyasaya çıkarılmış olur ve bunu yastık altında saklamaktan daha hayırlı olduğunu düşünebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, kasko caiz midir diye sormuş. Şimdi kasko tabii veya sigorta ettirmek diyelim malımızı. Aynı şey, caiz mi değil mi konusunda. Bunun temeli bildiğimiz gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir akle sistemi var. Şimdi Allah Resulü döneminde çok büyük ödemelerle karşılaşan birisi, cahiliye devrinde de var bu aslında, İslami dönemde de devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de diyet konusu var. Birinin ölümüne sebebiyet vermelerde karşı tarafa kan bedeli dediğimiz diyet, çok yüklü bir tazminat. 4 kilogram altın oluyor günümüzde, tam 400 bin lira yaklaşık. 100 deve var ödemelerde, 2000 koyun gibi. Birbirine denk olan ödemeler peygamberimiz zamanında sahabe döneminde yapılmış. Fakat bu suçu işleyen kişi bunu ödeyemiyorsa ne olacak? Hemen işte akile dediğimiz sülalesi devreye giriyor. Ya da mirasçı olacak olan yakın akrabalarından erkekler esas alınarak bu borcu onlar taksitler halinde. 3 yıl genelde 3 takside bölünüyor. 3 yılda ödenmiş oluyor bu tazminat mağdur olan ailenin mirasçılarına. Yani vefat eden diyelim erkekse bunun hanımına, diğer çocukları varsa çocuklarına miras payı olarak diyet tazminatı ödenmiş oluyor. Kim tarafından? Suçu işleyenin ailesi tarafından. Peki ailesi de fakirse bu sefer konu genişletiliyor. O kabile bütçesi oluşturulmuş. Kabileler kendi içinde bir akile olarak oradaki kabile havuzundan diyelim, para havuzundan ödenmiş oluyor. Hazreti Ömer bunu biraz daha genişletmiş, divanlar oluşturmuş. İşte askeriye bir divan saymış, belli meslek gruplarının divan, kabile bütçelerini yine aşiretlerin bir para havuzu meydana getirtmiş Hazreti Ömer. Atiye denilen devlet tarafından ödenen maaşlı şeyler var, yardımlar var bütçe fazlalarından. Bu paralar o havuzlara aktarılmaya başlanmış ve dolayısıyla bu gibi ölüme seviyet vermelerde veya birisinin sakat kalmasına yol açmalarda gereken tazminatlar, diyet veya erş denilen tazminatlar bu havuzlardan ödenmeye başlanmış. Sigortanın ta kendisi, yardımlaşma havuzu gibi. Bu havuza ödenen işte vergi gibi, atiye gibi verilen ortak paralardan, bu havuzdan bu gibi tazminatlar ödenmiş. Tabii Peygamberimiz zamanında yangın sigortası gibi veya araç kaskosu gibi sigorta ihtiyacı yok. Neden yok? Hayvan, o gün at veya deve şeyleri var mesela yolculukta kullanılan vasıta. Bunların çarpışması, kaza yapması söz konusu değil. Böyle bir ihtiyaç olmamış. Ama günümüzde öyle değil. Araçlar bugün çok riskli, tehlikeli yolculuklar yapıyor. Her an birisine zarar verme, çarpışma, zarara uğrama tehlikeleri var. Bu sebeple bunun bir anda bizim servetimizi alıp götürüvermesi söz konusu. Yıllarca kazandığımızı, 15-20 yıllık servetimizi Allah korusun küçük bir kazada karşı taraftakine ölümüne sebebiyet verme, sakat kalmasına yol açma, onun arabasını efendim BMW, Mercedes gibi çok pahalı bir aracı tahribata uğratma gibi sebeplerle bir anda 15-20 yıllık tasarrufumuzu, belki oturduğumuz evimizi satmak zorunda kalacağımız zararlar meydana gelebiliyor. İşte bunu biz ödemek yerine acaba bizim adımıza böyle bir yardımlaşma havuzu ödeyebilir mi? Akile sisteminde olduğu gibi. İşte günümüzde bunlar sigorta sistemi diye ortaya çıkmış ve dünya üzerine yayılmış. Yayılmış ama bu sefer sigorta havuzundaki parayı faizli yerlerde nevalandırma yoluyla havuzlara faiz akışı söz konusu olabiliyor. İşte onun yerine acaba sigorta şirketinin havuzundaki parayı biz meşru yerlerde kullanırsak, kullanmasını sağlarsak diyelim. Havuzdaki para meşru yerde kullanınca kar meşru yerden gelecek ve yardımlaşma da meşru şekilde devam edecek. Malezya bunu çoktan halletmiş. 20-25 yıl önce mesela Malezya'da milli reasürans yoluyla sigorta havuzları oluşturulmuş arabalar için. Yangın sigortasına karşı ve diğer tarım ürünü vesaireye karşı hangi alanlar sigorta edilecekse havuzlar meydana getirilmiş. Havuzdaki parayı meşru yerlerde kullanma için ihalelerle güvenilir firmalara işletilmeye verilmiş ve tazminatlar da oradan ödenir hale getirilmiş. Mudarebe yoluyla sigorta havuzundaki parayı bir şirket mesela, sigorta şirketi işletmeyi üstüne alıyor, emeğini ortaya koyuyor. Süpermarketler zinciri diyelim açıyorsa karından tazminatlar ödeniyor kazalar oldukça. Dolayısıyla karın bile bir bölümünün hasarlara, kazalara yeterli olduğu görülmüş Malezya'da. Ana paradan eksilme olmadan. Yani siz arabanızı diyelim 1000 dolarla sigorta havuzuna dahil oldunuz. Yardımlaşma yoluyla size yardım edilecek kaza yaparsanız. Fakat kaza yapmadınız. 1000 liranız yıl sonuna kadar duruyor. Havuzda kârdan pay kaldıysa 1000 liranız artı kâr bu sefer. Belki 1050 dolar oldu mesela bir yıl sonra. İkinci yıl yine kaza yapmadınız. 1000 dolarınız hala hisse olarak duruyor o sigorta şirketinde. Bu sefer diyelim 1150 dolar oldu şeyiniz kaza yapmadığınız için. Kaza yaparsanız tabii eksilme yoluna gidiyor. Şimdi dolayısıyla bu şekilde kaza yapmamaya teşvik edilerek hiç kaza yapmayanlar artık sigorta prim falan ödemeden hep havuzda sigortalı olarak tabii faaliyetini sürdürüyorlar. Bir gün arabayı satarsanız sigortadan çıkmış oluyorsunuz. Sigorta ortaklığından diyelim. Çıkarken de kaza yapmamış durumdaysanız ana paranızı çekiyorsunuz. Kârı da kârdan payı varsa onu da alıyorsunuz mesela. 2-3 yıl sonra hiç kaza yapmadan ayrılıyorsanız belki 1200 dolar olarak diyelim size ödeme yapılıyor geriye. Şimdi böyle bir sistem Malezya'da İslam'a göre oluşturulmuş. Günümüzde hala bunu iktisat fakültelerimiz sağ olsunlar detaylı okutmuyorlar bile yani. Malezya'da nasıl bir olay bu? İncelelim bakalım. 20-25-30 yıldır bir noktaya gelmişler. Sistem yürüyor yani. Hazine de buna kefil olmuş. İşte %1 kısmını havuzdaki paranın hazineye aktarılıyor kefalet ücreti olmak üzere. Yani havuz çok büyük zararlar olur da işin üstesinden gelemezse hazine biz kefiliz diyor. Zararları biz ödeyeceğiz. İşte büyük yangınlar olur, sel felaketi olur, hani çatışmalar olur mesela savaş şartları içinde falan. Sigorta şirketi, süpermarketler zinciri falan ödeyemez duruma düşerse hazine biz kefiliz diyor Maliye Bakanlığı. Konu ve buna karşılık da havuzdaki paradan teminat olarak bir bölümünü hazineye alıyor mesela Malezya'da. Buna milli resrazi sigortanın sigortası diye günümüzde de var bildiğimiz gibi Türkiye'deki sigorta şirketi İsviçre'deki daha büyük dev sigorta şirketlerine kendi sigorta ettiriyor. Sigortanın sigortası dediğimiz reasürans deniyor buna. Reasüre etmek. Malezya'da bunu oranın Maliye Bakanlığı ya da hazinesi üstüne almış. Kefalet işini, reasüre işini. Ve onlar milli reasürans şeklinde bunu çözmüşler yıllar öncesinde. Tabii maalesef hala bunun üzerine ciddi bir doktora tezi bile yapılamadı Türkiye'de. Neyse şu anda Batı sistemine göre olan sigorta havuzlarının da yine aslında İslam'a göre işletilmesi çok da zor değil. Yani Türkiye'de bir sigorta şirketi ben havuzdaki parayı tamamını meşru yerlerde işleteceğim dese işletebilir. Buna da engel yok. Reasüre konusunda meşru bir yine reasüre edeceği yer de bulabilme imkanı var günümüzde. Dolayısıyla önemli olan havuzun işletilirken meşru şekilde işletilmesi. Bu yapılabiliyorsa bir çeşit sigorta havuzu, teavun ve tekafül havuzu diyelim ona biz. Karşılıklı yardımlaşma ve kefilleşme havuzu meydana geliyor. Ve siz şöyle diyelim örnek olarak verirsek 800 lira verdiniz arabanızı kasko yaptınız mesela. O yıl hiç kaza yapmadınız. Yıl sonu geldi. Ya bu 800 lira yazık oldu. Keşke bir kaza yapsaydım da bana sigortadan para ödenseydi demiyoruz. Neden? Çünkü kaza yapmak akıl kârı değil. Malımız canımız zarara uğrayacak. Arabamız değeri gidecek. Niye kaza yapıp da illa para alalım diye uğraşalım? Kaza yapmamaya çalışırız yani. Sonuçta bizim 800 lira da gözümüz kalmıyor. Bu tabii sigorta havuzunda başkalarının ödemelerde kullanılıyor. Artandan da sigorta şirketi kâr ediyor. İkinci yıl diyelim Allah korusun çok önemli bir kaza yaptık. Yine 700 veya 800 lira verdik. Kasko yaptırdık arabamız tabii ki. Bu sefer bize diyelim 30 bin lira ödeme yapıldı. Arabamızın hasarını gidermek veya karşı tarafın zararını ödemek, karşılamak için. Şimdi başkaları o havuza dahil olanlar, sigorta yaptıranlar. Ya bu 800 lira para verdi, 29.200 lira fazla para çekti. Bu kadar da olmaz. Haram olsun demiyor. Yani kimsenin aklına böyle bir şey de geçmiyor. Havuz yani yardımlaşma havuzu şeklinde devam edip gidiyor. Sonuçta tabii ki sigorta şirketi de bütün bu ödemelerin arkasından ucundan kâr etmeye çalışıyor. Ama bu çok fazla da olmuyor günümüzün şartlarında. Yani rekabet sebebiyle hani 800 lira örneğini ver. Niye 1800 lira değil? Niye 2800 lira değil de sigorta primi 800 lira? Rekabet sonucunda çok yükseltemiyor sigorta şirketleri tercih edilelim diye. Ama büyük sayılar kanuna göre, tecrübelere göre yani ucundan kar kalacak şekilde prim belirliyorlar. 800 lira yetmiyorsa bizim arabamızın o zaman 900 liraya çıkarıyorlar. 1000 liraya çıkarıyorlar mesela yerine göre. Yükseltiyorlar biraz sigorta primlerini. Ki zarar meydana gelmesin anlamında. Şu andaki modern sigorta sistemi dediğimiz sigorta sisteminde de mudarebe değil ama en azından yardımlaşma havuzu diyebileceğimiz bir havuzlar oluşturulmuş. Bu havuzlar üzerinde ödemeler yapılıyor. Dolayısıyla karşılıklı helallaşmalar yoluyla sistem devam ediyor. Hiç harama girmeden doğrudan doğruya dediğimiz gibi meşru yerlerde kullandırmak yoluyla havuzdaki parayı işletilebilirse bu sistem de aslında helallaşma yoluyla havuza verdiğimiz parada gözümüz kalmadan geride istemeden bağış yapıyoruz yani bir bakıma. Bağış havuzu diyelim ona biz. Yoluyla yardımlaşmalar meydana geliyor. Kimsenin bu alınan verilerle de gözü kalmıyor. Bu zaten şu andaki Sosyal Güvenlik Kurumu dediğimiz emekli sandığı Sosyal Güvenlik Kurumu içinde geçerli. Yani işçilerin ve emeklilerin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumları emekli sandığı da şu anda bu esasa göre çalışıyor bildiğimiz gibi. Mesela bir memurdan diyelim 20-25 yıl, 30 yıl prim kesiliyor malum emekli sandığına. Bir vergi para kesiliyor. Sonunda emekli olurken işte bir emekli ikramiyesi adı altında her yıl için bir maaş neyse toplu ödeme yapılıyor bir miktar. Geri ondan sonra emekli maaşı devam ediyor. Uzun yıllar eğer yaşarsa emekli olan kardeşimiz emekli sandığından maaşları aldı kendi kesilen paraları bitti diyelim. 15 yıl daha yaşadı ondan sonra. Bu defa kendine ait olan hakkı olan primler bittiği halde havuzdaki paradan maaş ödenmeye devam ediliyor ömrü uzun olduğu için. Bir sürü bu arada hastalıklar, ameliyatlar vesaire eklendiyse pahalı tedaviler hep havuzdan ödenmeye devam ediliyor. Kendi vefat etti hanımı diyelim uzunca ömürlü hanımına ödeniyor emekli maaşın bildiğimiz gibi önemli bir bölümü. Hanımı da vefat etti. Eğer dul kızı falan varsa evde ona maaş bağlanıyor. Neyse onlar varsa hakkının üzerinde bir hal ödemeler yapıldı verdiğimiz örneğe göre. Bir de bunun aksini düşünelim. Bir memur emekli oldu. Allah korusun 3 ay sonra trafik kazasında vefat etti diyelim mesela. Veya kalp krizi geçirdi vefat etti. Sadece 3 ay emekli maaşı aldı. Geride şimdi 20-30 yıl 40 yıl yaşayan memur var maaş alan. Bir de 3 ay maaş alan hemen vefat eden var. Ne oldu peki onun 25-30 yıl kesilen primleri havuzda kaldı tabii ki. Kime kaldı? Öbürlerine işte. Diğer havuza dahil olan, uzun ömürlü olanların, çok harcama yapanların denkleştirme yoluyla maaşları buna benzer sistem devam ediyor. Şimdi dolayısıyla karşılıklı helallaşma dışında, yani teavün ve tekafül diye iki kelimeyle ifade edebileceğimiz anlayış dışında buna hiçbir alim fetva veremez. İşte bazı ilahiyatçı kardeşlerimiz efendim sadece ne kadar prim kesildiyse bu hesaplanır. Diyelim bizden ne kadar 50 bin lira toplam hakkımız var emekli sandığında. 50 bin lira bitinceye kadar alırız. O bittiği zaman ondan sonrası meşru olmaz gibi sözler söyleyenler orada. Kimisi kumara sokanlar ve sigorta havuzlarını. Bunlar yorum tabii ki. Ama bunu karşılıklı helallaşma, teavün ve tekafül olarak düşündüğümüz zaman sistem yerine oturuyor. Başka türlü buna fetva verme imkanı da olmaz. Neden? Çünkü çok farklı ödemeler var. İşte sigorta havuzları da buna benzer karşılıklı ani zararlara uğrayanlara tazminatlar ödeme yoluyla kişiler rahatlatılıyor. Küçük bir prim ödüyorsunuz buna karşılık. Oradan zarara uğradığınız zaman yükün altından kalkamayacağınız bir yük halledilmiş oluyor. Omuzlarınızı çökerten bir zarar bu havuz tarafından ödeniyor ve siz rahatlıyorsunuz. Bunun tedbirini alma gibi oluyor. Bu kadere karşı gelmekte değil aslında tedbir almak mahiyetinde. Bir faaliyet. Yani akire sisteminin bir şey devamı gibi. Hatta bunun bir adım ötesi bir de mevali var peygamberimiz zamanında mesela. Hanefi mezhebi bunu da kabul etmiş. Mevla mevali şu oluyor. Mesela bir köleyi azat ediyor bir kişi. Hürriyetine kavuşturuyor yani. Köle tabii serbest kalınca işçi olarak neyse başka ailelerin yanında falan yani alın teriyle geçinmeye çalışacak. Ama genelde kölelerin akrabası olmuyor. O şehirde, kentte Afrika taraflarından gelmiş köle olarak diyelim intikal etmiş, işçi olarak oraya hizmetçi olarak intikal etmiş köle ve cariye statüsünde hürriyetine kavuşunca yani sudan çıkmış balık gibi hiç arkası, akrabası yok toplum içinde bir suç işlerse ne olacak peki? Akresi yok yani. Birinin ölümüne sebebiyet verirse birini yaralarsa bir tazminat gerektiren suç işlerse tazminatını kim ödeyecek? Muallakta kalıyor. İşte kalmasın diye eski efendisi diyor ki, Mevla dediğimiz, efendim bundan sonra bu hürriyetine kavuşturduğum köle, hür olan bu kişi bir suç işlerse ben muhatabım diyor. Tazminat gerektiren, diyet veya erş cezası gerektiren bir suç işlerse ben ödeyeceğim. Ama buna karşılık da ileride onun malına mirasçı olurum diyor mesela. İşte bu hürriyetine kavuşturduğu kişinin malına mirasçı olma karşılığında onun tazminatını üstlenme, diyet veya erş gibi tazminatlarını ödemeyi göze alma, kefil olma diyelim, para karşılığında olmuş oluyor dikkat edilirse, miras malı karşılığında. Bu da sigortanın başka bir delili oluyor Peygamberimiz zamanında. Yani hulasa bu havuz sistemi buna benzer Allah Resulü döneminde de bazı delillere dayanıyor sonuçta. Fakat İbn Abidin buna başka bir açılım getirmiş aslında zamanında. Hadise şöyle olmuş. 1825'li yıllarda bu Akdeniz'deki bazı armatörler, gemi kaptanları, sahipleri İbn Abidin'e gelmişler. Efendim demişler, biz 25-30 yıl çalışıyoruz, çabalıyoruz, gemimiz oluyor, bir malımız oluyor yani. Fakat bir fırtına çıkıyor Akdeniz'de, gemi batıyor, her şeyimizi kaybediyoruz. Canımızı kurtardıysak malımız gidiyor. Veya korsanlar el koyuyor gemimize, biz kendi canımızı kurtardıysak malımızı kaybediyoruz. Kısaca İspanyol ve Portekizli gemiciler buna bir çözüm bulmuş diyorlar İbn Abidin'e. Ne yapmışlar? Sigorta diye bir sistem kurulmuş. 1825'lerde, 1,5 asır önce oluyor bu hadise. Sigorta diye bir sistem kurmuşlar kendi aralarında. Oraya yıllık prim ödüyorlar. Bir havuz meydana getiriliyor, para havuzu. Dolayısıyla gemi batarsa veya korsanlar el koyarsa bu sigorta ödeme yapıyor bunlara ve yeniden gemi alıyorlar. Ama biz alamıyoruz diyor Müslüman gemiciler. İslam buna çağrı, İslam'da yok mu bunun çözümü diyorlar. İbn Abidin haklısınız diyor. Bunu çözmek lazım ama bu zaman alır. Size tavsiyem diyor, o zamana kadar, İslam bunu çözünceye kadar yani, siz de diyor, eğer o Portekiz İspanyol tarafındaki sigorta şirketi sizi de diyor sigorta kapsamına kabul ediyorsa onlarla anlaşın. Gayrimüslim olan o sigorta şirketiyle anlaşın. Primi yatırın, yıllık primleriniz neyse. İleride gemi batarsa veya korsanlar el koyarsa, zarara uğrarsanız gayrimüslim sigorta şirketinden bir tazminat hakkı doğunca bunu alabilirsiniz diyor. Kime göre? Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre diyor. Hanefi mezhebinden iki imama göre böyle bir durumda diyor gayrimüslimden diyor bir hak meydana gelince onu onda bırakmak yerine alma hakkı vardır. Yalnız 5 tane şartı var bunun diyor. 1. Hırsızlık yoluyla olmayacak bu diyor. Gasp yoluyla olmayacak. Ondan sonra ikrah yoluyla, silah zoruyla olmayacak. Ondan sonra yalan ve hile girmeyecek. En önemlisi de gayrimüslimin rızası bulunacak. Oranın kanunlarına uygun bulunacak diyor. Yani gayrimüslimin devletinin, hukukunun rızası olmak şartıyla diyor. Gayrimüslimde Müslümanın lehine bir hak alacak meydana geldiyse Müslüman onu alabilir. Ebu Hanefli İmam Muhammed diyor buna fetva vermiştir. Bu esasla dayanarak ben de bunun caiz olduğunu düşünüyorum demiş İbn Abidin. Şimdi dolayısıyla henüz İslam aleminde sigorta konusunun çözülmediği bir zamanda İbn Abidin gayrimüslim olan sigorta şirketine dahil olarak prim yatırarak yani oradan meydana gelecek tazminatın alabileceğine fetva vermiş zamanında. Ne zaman? 1,5 asır önce. Demek ki günümüzde bu konuların üzerine ciddi çalışılması, yeni bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Yani havuzdaki parayı ben arkadaş meşru yerlerde kullandırırım. İşte sistemim şu. Şu yerler yatırım yaparım. Bunu ilan edebiliyorsa bir sigorta şirketi havuzu. Dolayısıyla ben faize bulaşmadan, harama karışmadan sistemimi işletiyorum ve bunu reasüre ediyorsam da meşru bir yere reasürans yapıyorum. Kendimi sigorta ettiriyorum ayrıca. Çok büyük olaylar, kazalar meydana gelirse buna karşı tedbir alıyorum diyebiliyorsa ve bunu topluma açıklayabildiği zaman bunun caiz olduğunu söyleme imkanı olabiliyor. Malezya bunu söylediğimiz gibi müdarebe esasına dayalı olarak çözmüş. Yani bu konularda çok vakit kaybedildi. Bu konulara artık iktisat fakültelerimizin de eğilmesi lazım. İktisatçılarımızın kafası çalışan ve bu konulara çözüm üretebilen finans uzmanlarının bu konuları kontrollü şekilde çözüme kavuşturması da gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, vadeli alışverişler caiz midir diye sormuş. Şimdi vadeli alışveriş tabii ki, şimdi bildiğimiz gibi bir mal var orta yerde, talibiz. Fiyatı diyelim 100 lira. 100 liraya verdik, aldık. Buna peşin alma verme oluyor. Malı teslim aldık, parayı teslim ettik. Bey akdi bitti, alışveriş. Eğer malda bir ayıp kusur varsa buna ayıp muhayyeli deniyor. Eve gittik, mal bozuk çıktı diyelim. O görünmeyen bir ayıbı varmış. Ayıp muhayyeli sebebiyle bunu geri verme imkanımız oluyor. Görmeden aldıysa görme muhayyeli gibi haklar devreye girebiliyor bildiğimiz gibi. O alışveriş bitti. İkinci bir alışveriş şekli, malın fiyatı 100 lira, bir gömlek alıyoruz diyelim. Bunu ben bir ay sonra ödeyeceğim dedik mesela. Veresiye aldık mal, dikkat edilirse. Malı aldık ama parasını bir ay sonra vereceğiz. Veresiye alışveriş yaptık. İkinci bir konu, parayı peşin verdik, mal yok orta yerde. Ancak 3 ay sonra gelir dediler mesela. Ama şeyi belli, misli mal dediğimiz mal. Markası, her şeyi belli. Elinde yok mağazanın. 3 ay sonra bu mal gelir. Fiyatı nedir? 100 lira. 100 lirayı bugün verdik. 3 ay sonra bize mal gelecek. Buna da selam akdi deniyor bildiğimiz gibi. Bu misli standart olan ürünlerde yapılabiliyor. İşte 10 ton pirinç, baldo cinsi, birinci kalite, numunesi şu diyoruz. 3 ay sonra teslim edilmek üzere anlaşmayı yaptık. İşte 3'er liradan 30 bin lirayı ödedik. İşte diyelim şeye, borçlanan kişiye 3 ay sonra bize 10 ton pirinci teslim edecek. Artık pirinç ucuzlasa da pahalansa da rakam değişmiyor tabii ki. Tamamını ödedik peşin. 3 ay sonra 10 ton pirinç bize geldi. Buna selam akdi diyoruz bildiğimiz gibi. Bu da caiz. Yalnız kardeşimin sormak istediği şu olabilir. Peşin fiyatı 100 lira. 6 ay vadeli olursa mesela 110 lira diyor. 10 lira üzerine fiyat koydu mesela. Yani peşin alıverseniz 100 liraya vereceksiniz, alabileceksiniz. Ama peşin paranız yok. Ben bunu 6 ay sonra verebilirim veya 6 ay taksit ödeyebilirim dediğim zaman işte 6 bin liralık bir mobilya takımı olduğunu düşünelim. Hani günümüzde uygulanan şeyleri. Bu mobilya takımının peşin fiyatı 5500 lira. Ama 6 ay taksit dediğiniz zaman 1000'er lira aydan aya öderim dediğiniz zaman 6000 lira diyorum. 500 lira üzerine koydum. Her gün olan şeyler bunlar. Şimdi belki kardeşimin sormak istediği bu olabilir. Yani peşin fiyatıyla vadeli fiyat arasında fark olursa bu 500 liralık fark faiz mi değil mi? Şimdi sonuçta tabii biz bir mal alıyoruz. Mobilya alıyoruz. Onun bedelini ödeyeceğiz. Hangi şartlarla? 6 ay taksit ödeyeceğiz. Şimdi İmam Serasi Mebsut isimli kaynak eserinde şöyle diyor. Bu gibi pazarlık sırasında diyor, satıcı alıcı birçok rakamlar üzerine konuşmuş olabilir diyor. İleri geri, tenz, indirim yapacak yapmayacak konularında birkaç teklif diyor. Satıcı tarafından da yapılmış olabilir, alıcı tarafından da yapılmış olabilir. Bu konuda diyor en son ahir kelama bakılır. Peşin olsaydı şöyle, 3 ay vadeli olsa böyle, 6 ay taksit olursa kaça verirsin, 12 ay taksite bölerse kaça olur gibi yani. Çeşitli alternatifleri diyor, satıcı alıcı konuşmuş olabilir. Bunlar önemli değil diyor. En son ahir kelama bakılır diyor. En son satıcı alıcı hangi rakam üzerine anlaştı? Nedir anlaştıkları rakam? 6 bin liraya 6 ay taksit üzerinde anlaştılar. Aydan aya 1000'er lira ödenmiş olacak mesela. En son söz bu. Dolayısıyla düğün hazırlığı içinde olan kardeşimiz mobilyayı o gün teslim aldı, evine götürdü. 6 ayda 1000'er lira ödemiş olacak. Alışveriş bitti. Fakat peşin olsaydı 550 lira olacaktı tabii ki. 500 lira fazla ödeyecek. Ama o 500 liranın artık değeri yok. Neden? O bir önceki pazarlık sırasında konuşulan bir indirimle alakalı. Peşinat indirimi diyoruz buna. Erken ödeme sebebiyle biraz ucuz indirim, fazla indirim yapacaktı. Şöyle diyelim başka bir ifadeyle, %30 kar edeceği yerde %25 kara razı olacaktı peşin parayı görseydi mobilya sahibi. Karın oranını %25'de %30'a çıkarmış oldu. O kadar basitti aslında. Kar oranı yükseltmiş oluyor yani. Vade girince işin içine. Bu kadar. Kar oranı da İslam'da bildiğimiz gibi serbest piyasaya piyasanın şartlarına bırakılmış. O konuda %25 kar, %30 kar, %33 kar, %35 kar gibi neyse miktarları belirleme pazarlığa tabi kısaca. Piyasa şartlarına tabi, yalan ve hile girmemek şartıyla İslam'da bunlar serbest bırakılmış. Hulâsâ demek ki vadeli alışveriş İslam'da caizdir. Yeter ki kurallarına göre yalan ve hile girmeden yapılmış olsun. Bu aradaki bu farka faiz demek doğru değil. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, anne emzirdiği sütün parasını alabilir mi diye sormuş. Şimdi tabii öz anne böyle bir para talep edemez evlilik süresi içinde. Yani ben çocuğumu emziriyorum. Dolayısıyla kocasına sırf bu emzirme karşılığında senden şu kadar harçlık isterim diye bir para konuşması doğru değil. Ama eğer boşanma durumundaysalar, 3 aylık bebek var diyelim hanımefendi de, kocasıyla boşandılar. Hanım anne baba evine ayrılıp gitti. Dolayısıyla bebek de yanında tabii ki, emzirmekte olduğu bebek. Bundan sonra zaten hanımın iddet süresince veya daha sonraki dönemde eğer anlaşırlarsa aralarında iddet nafakası ve boşanma ile ilgili olan nafaka hanımın masraflarını içine alacak şekilde devam eder. Çocukla ilgili olan zaten çocuk, kız çocuğu ise evleninceye kadar devam eder babanın yükümlülüğü. Erkek çocuğu ise bütün eğitim masrafları daha sonra meslek sahibi oluncaya kadar. Belki evlenme erkeğin kendine ait oluyor ama meslek sahibi olup evlenecek noktaya gelinceye kadar olan bütün masrafları babasının üzerine vaciptir, gereklidir. Annesinin yanında olsa bile. Bu genel bir kural. Şimdi buradan yola çıkılarak Kur'an-ı Kerim'de Talak suresinde açıkça fe in erdaane lekum eğer o anne boşandıktan sonra buyruluyor Kur'an-ı Kerim'de sizin için çocuğu emzirdiyse, yani süt emme çağındaki bebeği boşanmış olan kadın alıp yanında götürüyorsa, emzirmeye devam ediyorsa fe'tühünne ücurehünne, onların ücretlerini veriniz buyuruyor Cenab-ı Emir sigasıyla. Yani anlaştığınız ücreti ona veriniz. Hakkı neyse, yani emsaline göre anne kendi öz çocuğunu emzirdiği halde kocasından, eski kocasından diyelim, boşandığı kocasından süt parasını talep edebiliyor. İsterse bunu alabiliyor yani. Kur'an-ı Kerim'e hatta veriniz diyor istediği zaman. Çünkü hanımefendi ihtiyacı da olur paraya böyle bir ayrılma sırasında. Bunu veriniz. Eğer aranızda anlaşamazsanız buyuruyor devamlı. Fesetür devle uhra. Çocuk başka bir süt anne tarafından emzirilecektir. Yani şöyle diyelim, karı koca kavgalı gürültülü ayrıldılar, boşandılar. Hanımefendi anne babasının evine gitti. 3 aylık bebek var orta yerde. Annesi de emzirmiyor veya emzirecek konumda değil, durumda değil mesela. O zaman bu çocuk süt anneye veriliyor, verilsin diyor Cenab-ı Hak. Yine sütsüz kalmasın. Süt emzirme döneminde olan bir kadın bulunarak komşulardan, o mahalleden neyse, hatta Peygamberimiz zamanında bildiğimiz gibi uzak kabilelerde, şehir dışında, badiyede temiz havası olan, güzel Arapça konuşulan beldeler tercih ediliyormuş ki Peygamberimiz de Hazreti Halime'nin bildiğimiz gibi süt annesinin yanında uzun süre kalıyor. Yani rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi öz annesinin Amin'in kucağında bir hafta kadar kalmış. O kadar. Ondan sonra hemen süt anneye verilmiş. Kureyş örfüne göre, o beldenin adetlerine göre çocuk daha temiz havası olan, daha nezih olan bir yerde süt annenin hizmetinde yetişsin diye süt anneye veriliyor. Ve Peygamberimiz de verilmiş hemen süt anneye ve onun elinde. Zaman zaman geliyor, görüşüyorlar öz annesiyle falan ama hep süt annenin yanında kalıyor mesela. Yani bu o bölgenin örflerinde var. O yüzden Kur'an-ı Kerim'e de girmiş. Yani şartları zorlamadan artık karı kocayla ipler kopmuş, kadın evi terk etmiş, babasının evine gitmiş ve çocuğu da yanında götürememiş. Erkek el koymuş, artık sert diyelim aradan hareketler var. Çocuk aç, susuz kalmasın, sütsüz kalmasın diye bu defa süt anne bulunuyor. Para karşılığı ona hakkı verilerek çocuk yine anne sütünden yararlandırılıyor. Kur'an-ı Kerim'e göre yararlandırılsın deniyor. Yani çocuğun mağduriyeti önleniyor burada. Çünkü o kendi hukukunu koruyacak durumda değil. 3 aylık bebek var orta yerde. Onun hukukunu birilerinin koruması lazım. Kur'an-ı Kerim bunu teminat altına almış. Baba bunun tedbirini alacak yani kısaca. Gerekli parayı ödeyecek. Hanımı emziriyorsa onun parasını ödeyecek. Anlaşamıyorlarsa aralarında, çocuk anne yanında kalamıyorsa çeşitli sebeplerle bu sefer onu süt anneye verecek. Orada emzirilmesi sağlanacak. Onun için böyle bir hak alınabilir ve caizdir. Ama evlilik süresi içinde tabii ki bu olmaz. Başka bir kardeşimiz, hocam kredi kullanımının hükmü nedir diye sormuş. Kredi kullanmak deyince kardeşimiz rastgele bir bankadan kredi kullanayım, bununla araba alayım, şunu alayım, bunu alayım diye, mobilya alayım diye düşünüyorsa tabii ki faizli kredi alacak, faizini ödeyecek. Bunun caiz olmadığı belli. Yani 10 bin lira aldık diyelim, yıl sonunda 14 bin lira olarak ödedik mesela. Yani %40 faiz ödedik, 14 lira diyor. 13 lira, 13 bin lira diyorsak yani çok yüksek bir faiz ödedik. Faizli kredi yani olduğu belli. Fakat bunu biz ne alacağız? Mobilya alacağız. Mobilyacı bunu illa ben peşin satarım diyorsa, peşin alınmaz yine ürünse, o zaman finans kurumları malum şu anda faizsiz bankada devre giriyor. Peşin parayla mobilyayı alıp bize teslim ediyor ve biz faizsiz bankaya ödemiş oluyoruz. Peşin alıp 6 ay vadeli ödüyoruz mesela, imkanlarımız ona el verdiği için. Araba alırken de aynı şey. Faizli kredi çekmek yerine arabanın parasını arabanın sahibine ödemek yoluyla bir kısmını biz ödüyoruz, bir kısmını banka, faizsiz banka yani ödüyor. Arabayı aldık, olay bitti. Ondan sonra faizli banka bize devir yapıyor kendi hissesini. Ve üzerine tabii ki vade farkını ekliyor. Ve biz aldığımız arabanın taksitlerini ödüyoruz. Buna murabaha deniyor. Peşin alınan ürün vadeli olarak satılabilir mi? Satılır. Bunu depolamak da gerekmez aslında. Sipariş üzerine malı alırız. Anlaşma gereği hemen müşteriye devrederiz. Yani bize sipariş verilmiş İstanbul'dan filanca malı benim adıma al, ya peşin parayla al daha doğrusu, ben bunu 6 ay vadeli olarak ödeyeceğim diye mesela bize birisi sipariş verdi. İstanbul'a gidiyoruz, 10 bin liraya onun dediği ürünü alıyoruz, onun adresine gönderiyoruz mesela. Peşin parayla aldık, 6 ay taksitle bize 11 bin lira olarak ödeyecek mesela, anlaşmamız böyle. Tamam, ben İstanbul'dan 10 bin liraya peşin parayla alırım bu ürünü, senin adresine gönderirim, 11 bin lira olarak bana ödersin. Kaç ayda? 6 ayda mesela veya 12 ayda taksitlerle ödersin. Anlaşmamız neyse. Şimdi peşini aldık, müşteriye devrettik. Depomuza koymadan hemen müşterinin adresine gönderdik mesela. Onun mağazasına teslim edildi falan. Bunlar caiz muameleler. Yani yeter ki kontrollü olsun. Alma ve satma muamelesi gerçekleşmiş olsun. Bu caiz olur. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, hıdane hakkı günümüzde nasıl uygulanır İslam'a göre? Kime ait diye sormuş. Hıdane, çocuğun ilk bakım dönemini ifade ediyor hıdane. Yani özellikle boşanmış olan karı koca durumunda çocuklar kime verilecek meselesi. İki tane çocuk var diyelim. Karı koca boşandı. Kesin mahkeme kararı verildi. Çocuklar kimde kalacak? Hakim duruma bakıyor. Çocuklar hangi tarafta rahat olur? Daha iyi eğitilir. Daha güzel yetiştirilir. Durumu inceliyor hakim gerektiğinde. Dolayısıyla çocukların rahat olabileceği, eğitimlerin rahat yapılabileceği babanın yanıysa babanın yanında, annenin yanıysa annenin yanında bırakabiliyor. İslam'da da serbest olmakla birlikte... Yalnız İslam alimleri şöyle bir değerlendirme yapmışlar. Demişler, süt emme çağında olan, hatta kendi temizliğini, banyosunu kendi başına yapabilecek yaşa gelinceye kadar kız ve erkek çocuğu annenin yanında kalır demişler. 6-7 yaş, 8 yaş gibi şeyler kullanılmış. Yaş rakamları verilmiş tecrübeye göre. Dolayısıyla kendi başına temizliğini, banyosunu yapacak yaşa gelinceye kadar annenin yanında kalması uygundur. Baba bütün masrafları karşılar denmiş. Ondan sonra baba isterse ve durumu da müsaitse tabii evde çocukların bakımı, yetiştirilmesi falan mümkün bir ortam varsa, hakim takdir hakkını kullanarak ya da kendiliğinden, daha doğrusu erkek, çocukların kendi yanına verilmesini isteyebiliyor. Ama 7-8 yaşlarına kadar çocuklar annenin yanında kalma hakkına sahiptir diye İslam alimleri genel bir değerlendirme yapmışlar. Tabii ki bunun aksi olabilir. Anne mesela, Allah korusun, fuhuş gibi, ahlaksızlık gibi bir takım haller vardır. Annenin yanı hiç müsait değildir çocukların kalmasına. Babanın yanı çok daha uygundur. Hizmetçisi vardır, varlıkları zengindir, neyse yani. Dolayısıyla çocuklar onun yanında çok daha rahat edecek durumdadır. Bebek yaşta bile olsa, daha önce süt konusunda ifade ettiğimiz gibi, gerekirse süt anne bularak baba, çocuklara gerekirse hizmetçiyle baktırmak yoluyla kendi yanında tutabilir. Buna da bir engel yok İslami manada, ki günümüzde de uygulamalar buna benzer şekilde oluyor. Yani çocukların menfaati esas alınarak hakimler takdir haklarını kullanabiliyorlar. Başka bir kardeşimiz, hocam otomatik ödemeler caiz midir diye sormuş. Otomatik ödeme derken işte bu elektrik, su, doğalgaz, ondan sonra telefon paraları mesela, internet ücreti gibi bir takım günümüzde her ay muhtaç ödenmesi gereken şeyler var, ödemeler var 6-7-8 kalem yerine göre. Şimdi bunları her ay kendimiz gidip PTT'den veya filanca bankadan ödeyelim desek, belirsiz tarihlerde, farklı tarihlerde daha doğrusu, bunların son ödeme günü geliyor, takip etmemiz gerekiyor. Zorluk meydana geliyor. Zamanımızı alıyor mesela. Memursak, bir takım iş adamıysak, çok şeylerimiz varsa, meşguliyetlerimiz, bunu takip etmek çoğu zaman mümkün olmuyor. Bir defa da temerrüde düşüyoruz. Zamanında ödememe sebebiyle işte elektrik kesiliyor, efendim doğalgaz kesilmiş olabiliyor ihmal ettiğimiz için. Sıkıntı meydana geliyor. Şimdi bunun yerine acaba biz bir banka hesabından bütün bu 6-7 çeşit kalemi, her ay ödenmesi gereken paraları fatura ödeme talimatı vererek bankadaki hesabından ödenmesini sağlasak caiz olur mu? Dolayısıyla eğer bu tabii faizli bankaysa, dolaylı yoldan banka tabii ki bir ücret alıyor bizden. Fatura fiş ödeme hizmetinin bedeli olmak üzere bir bedel, dolaylı yoldan bankaya destek verme gibi yorumlama söz konusu olabiliyor. Bunu faizli bankalar da yapıyor malum bugün. Eğer kendi beldemizde, bölgemizde, mahallemizde, yakınımızda yani faizsiz bir banka varsa, onlar da fatura fiş ödemesi yapıyorlar günümüzde. Oraya talimat verilebilir. Hesapta para bulundurulur. Bu şeylerin ödenmesi için cari hesabımızdan oradan ödenmiş olur. Yani bu kısaca caiz olan bir muamele. Efendim, burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler ve geceler dileriz. Hoşça kalınız.